Ayrım 65.
Rus askerleri 1979 sonunda Afganistan'ı istila edince, o tarihte geniş kapsamlı bir savunma takviyesine girişmiş olan Washington, SALT II anlaşmasını geri çekti. Moskova'ya olan tahıl satışlarını iptal etti ve özellikle de Brzezinski'nin Çin'e ve Afganistan'a yaptığı ünlü ziyaretleriyle başkanın daha 4 yıl önce mahkum ettiği güç dengesi politikasını izlemeye başladı. Carter yönetimi iş başına karmaşık bir dünya için bir dizi basit reçeteyle gelmişse, 1980'de Carter'ın yerini alan başkanın reçeteleri de onunkilerden daha az basit değildi. Bu reçeteler kesinlikle farklı olsalar da, bundan önceki 2-10 yıl boyunca Birleşik Devletler'le ilgili olarak ters gitmiş her şeye karşı duygusal bir tepki kuşanan seçimlerde, İran'da yaşanan utançtan çok etkilenmiş büyük bir çoğunluğun desteğini alan, kimi zaman kesinlikle manici görünen ideolojik bir dünya görüşüne sahip Reagan yönetimi, devlet gemisinin dümenini oldukça farklı, yeni yönlere doğru kırmaya kararlıydı. Detant artık söz konusu değildi. Çünkü Rus yayılmacılığına karşı maske oluşturmaktan başka bir işe yaramamıştı. Silah takviyesi her yönden arttırılacaktı. İnsan hakları gündemden çıkarıldı. Baskıcı rejimler gözde hale geldi. Şaşılacak bir şey olmakla birlikte Çin kozu bile sadece cumhuriyetçilerin Tayvan'ı desteklemelerinden dolayı kuşkulu duruma düştü. Beklenebileceği gibi bu yalın kat düşüncelerde dışarıdaki dünyanın karmaşık gerçeklerine toslayarak iflas etti. Tabii bir de başkanlarının basit yurtseverliğinden hoşlanan ama onun soğuk savaş politikalarından kuşku duyan bir kongre ve halk vardı. Latin Amerika'da ya da cengellerle kaplı, bu yüzden de Vietnam'ı andıran her yerde yapılacak müdahaleler sürekli engellendi. Nükleer silah yarışının tırmanması yaygın huzursuzluğa ve silah görüşmelerinin yeniden başlatılması için baskılara yol açtı. Özellikle de yönetim destekçileri, Sovyetler Birliği ile nükleer bir karşılaşmadan başarılı olarak çıkılabileceğini söyledikleri zaman. Tropiklerdeki baskıcı rejimler çöktü. Bunları daha da gözden düşüren, çoğu kez Amerikan yönetimiyle bağlantılı olarak düşünülmeleriydi. Avrupalılar kendilerinin SSCB'den doğal gaz almalarını yasaklayan ama Amerikalı çiftçilerin aynı ülkeye tahıl satmalarına izin veren mantık karşısında şaşkınlığa düşmekteydiler. Orta Doğu'da Reagan yönetiminin Begin İsrail'ine baskı uygulayamaması, Arap dünyasını Rus aleyhtarı bir çizgi üzerinde toplama stratejisiyle çelişiyordu. Birleşik Devletler, Birleşmiş Milletler'de her zamankinden daha çok soyutlanmış görünüyordu. 1984'te UNESCO'dan çekilmişti. Görebilse Franklin Roosevelt'i şaşkınlık içinde bırakacak bir durumdu bu. 5 yıl içinde savunma bütçesini 2 katından fazla arttıran Birleşik Devletler'in 1980'e göre daha çok askeri araca sahip olacağı kesindi. Ama Pentagon'un harcamalarının karşılığını alıp almadığı giderek daha kuşkulu hale geliyordu. Kuvvetler arası rekabetleri denetleyip denetleyemediği de öyle. Grenada'nın istilası büyük bir başarı olarak ilan edilmişti ama harekat olarak çeşitli yönlerinden kaygı verecek kadar bir Gilbert ve Sullivan farsına benziyordu. Son ama önemli olan bir nokta da şuydu ki, duruma sempatiyle bakan gözlemciler bile, hükümet üyelerinden pek çoğu, Haig'in Dışişleri Bakanlığı'ndan istilasından sonra bile, birbirleriyle kavga ederken, hükümetin başı kritik sorunlarla pek ilgilenmez görünürken ve pek az istisna dışında dışarıdaki dünyaya böylesine etnosantrik gözlükler ardından bakarken, bu yönetim tutarlı bir yüksek strateji oluşturabilir mi diye düşünmekteydiler. Bu konuların birçoğuna son bölümde yeniden döneceğiz. Carter ve Reagan yönetimlerinin çeşitli sıkıntılarını birlikte sıralamaktaki sebep şuydu ki, bunlar bir bütün olarak görüldüklerinde, dikkatleri global güç politikalarına biçim veren daha önemli etkenlerden uzaklaştırmışlardı. Özellikle de Kissinger'ın çok önceden görebildiği ve uyum sağlamaya çalıştığı iki kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya olan değişikliği. Aşağıda görülebileceği gibi, eklenen üç politik ve ekonomik güç merkezinin Batı Avrupa, Çin ve Japonya ortaya çıkışı bunların sorunlarından arınmış oldukları anlamına da gelmiyordu. Ama buradaki konu da değildir. Daha da önemlisi, Amerika'nın dikkatini hızla geliştiren Nikaragua, İran, Angola, Libya ve benzeri sorunları üzerinde toplamış olmasının hala gözlerden sakladığı gerçek şuydu ki, 1970'li yıllar boyunca dünya politikasında meydana gelen değişimlerden en çok etkilenen ülke, muhtemelen SSCB'nin kendisi olmuştu. Bu bölümü kapamadan üzerinde biraz daha ayrıntı verilmesi gereken bir düşüncedir bu. Bu yıllarda SSCB'nin askeri gücünü arttırmış olduğu kuşkusuzdur. Ama Profesör Ulam'ın işaret ettiği gibi başka gelişmelerden dolayı bunun anlamı şuydu ki, Sovyetler Birliği'nin yöneticileri pek çok Amerikalının 40'larda ve 50'lerde yaptıkları rahatsız edici keşfi anlayacak durumdaydılar. Gücün artması özellikle de nükleer çağda bir devlete kendiliğinden daha büyük bir güvenlik sağlamaz. Brejnev yönetimindeki SSCB hemen her açıdan ekonomik ve askeri alanda salt ve nispi olarak Stalin yönetiminde olduğundan çok daha güçlüydü. Ama büyük ölçüde artan bu güç Sovyet devletini dış tehlikelerden ve dünya politikasındaki huzursuzluklardan söz gelimi 1952'de olduğundan daha çok etkilenir hale getiren yeni uluslararası gelişmeler ve dış taahhütlerle birlikte geldi. Üstelik Birleşik Devletler Carter döneminin son yıllarında bile savunma takviyesine yeniden başladı ve bir sonraki Reagan hükümeti sırasında çok hızlı ve tempoyla süren bu gelişme, BD'ye stratejik nükleer silahlar alanında yeniden askeri üstünlük sağlayacak, BD'nin denizlerdeki egemenliğini güçlendirecek ve ileri teknolojiye her zamankinden daha büyük bir ağırlık kazandıracak gibi görünüyordu. Sovyetlerin harcamalarında ve silah alanında geri kalmayacaklarını gösteren öfkeli cevapları şu tatsız gerçeği saklayacak gibi değildi. Böyle bir şey önemli ölçüde yavaşlamış olan ve bir yüksek teknoloji yarışına girecek kadar iyi durumda bulunmayan Sovyet ekonomisine artan bir baskı yapacaktı. 1970'li yıllara gelindiğinde ekonominin içinde bulunduğu durum teknoloji bir yana, yabancı ülkelerden büyük miktarlarda tahıl alma gereği duyulacak kadar sıkıntı verici bir durumdu. Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki uydu imparatorluğu, seçme Komünist Parti kadroları bir yana bırakılırsa, kendilerinden giderek daha çok soğumuştu. Özellikle de Polonyalıların hoşnutsuzluğu korkunç bir sorun yaratmaktaydı. Ama 1968 Çek istilasının bir tekrarı pek ferahlama getirecek gibi görünmüyordu. Buradan uzaklarda güneyde bir tampon devlet olan Afganistan'ın kaybedilerek yabancı muhtemelen de Çin nüfuzu altına girme tehlikesi 1979'daki darbeye yol açtı ve bu Sovyetlerin içine düştükleri askeri bir batak olmakla kalmayıp Sovyetler Birliği'nin ülke dışındaki itibarı açısından da yıkıcı bir sonuç yarattı. Rusların Çekoslovakya, Polonya ve Afganistan'daki eylemleri ister Batı Avrupa'da ister Afrika'da olsun başkaları için bir model olarak sahip oldukları çekiciliği büyük ölçüde azalttı. Orta Doğu'daki aşırı İslam tutuculuğu rahatsızlık yaratan bir durumdu ve Hıncını, İran'daki gibi Amerika yanlısı gruplardan olduğu kadar yerel komünistlerden de çıkaracak gibi görünüyordu. Her şeyin üzerinde de Çinlilerin ödün vermez düşmanlığı vardı. Ve bu Afganistan ve Vietnam'da işlerin karışmasından dolayı 1970'li yılların sonunda başlarda olduğundan daha belirgindi. Eğer iki süper güçten biri Çin'i kaybetmiş ise bu Rusya'ydı. Son olarak da geniş kapsamlı reformlar karşısında yaşlanmakta olan yöneticilerin etnosantrik tavırları ve ülke içindeki seçkinlerin nomenklatura'nın engelleyici tutumları yeni dünya devletlerine başarılı bir biçimde uyum sağlamayı muhtemelen Birleşik Devletler için olduğundan daha da zor bir hale getirecekti. Tüm bunlar Washington'ı herhalde bir ölçüde rahatlattı ve dış politika sorunlarını daha yumuşak ve daha incelikli bir biçimde görmesi için rehber oldu. Bu sorunlar beklenmedik ve tatsız olduğu zamanlarda bile. Şu da kabul edilmelidir ki Reagan yönetimi Tayvan'a daha önce verilen destekte biraz değişikliğe gidilmesi gibi bazı konularda daha pragmatik ve uzlaşıcı hale geldi. Ancak 1979-1980 seçim kampanyası sırasında söylenenleri silkip atmak zordu. Bunun da sebebi bu tür sözlerin belki de sırf retorik olmaktan öte, dünyanın düzeni ve Birleşik Devletler'in bu düzen içinde almak durumunda bulundukları yer konusunda tutucu bir görüş dile getirmeleriydi. Geçmişte pek çok kez olduğu gibi bu tür düşüncelere sahip olmak, ülkelerin dış meselelerle meselelerin böyle olması gerekir diye düşündükleri biçimleriyle değil, gerçekte oldukları halleriyle uğraşmalarını zorlaştırıyordu. 1950'den 1980'e değişen ekonomik dengeler. Richard Nixon 1971 Temmuz'unda Kansas City'de basın yayın organlarından bir grup yöneticiye artık dünyadaki ekonomik güç açısından 5 küme bulunduğu yolundaki görüşünü tekrarlıyordu. SSCB ve Birleşik Devletler olduğu kadar Batı Avrupa, Japonya ve Çin, bunlar yüzyılımızın son üçte bir bölümünde ekonominin geleceğini ve ekonomik güç öbür güçlerin de anahtarı olacağı için dünyanın başka bakımlardan da geleceğini belirleyecek beşlerdir. Başkanın ekonomik gücün önemine ilişkin sözünü geçerli sayarsak, Soğuk Savaş'ın ilk yıllarından başlayarak global ekonomide meydana gelen değişiklikleri daha derinden anlamak gerekir. Çünkü uluslararası ticaret ve zenginlik, özellikle 1970'li yıllarda bazı olağan dışı huzursuzluklardan etkilenmiştir. Ama dünya politikasını görülebilir geleceğe doğru biçimlendirmeleri mümkün görünen bir takım uzun vadeli temel eğilimlerde seçilebilmektedir. Bu kitapta ele alınan daha önceki dönemlerde olduğu gibi burada kullanılan karşılaştırmalı istatistiklerde de tam bir kesinlik söz konusu olamaz. Malhol'un Dictionary of Statistics'inden bu yana hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafında çalıştırılan profesyonel istatistikçilerin sayısında görülen artış ve çok daha incelmiş tekniklerin geliştirilmesi, olsa olsa doğru dürüst kıyaslama yapmanın ne kadar zor bir iş olduğunu gösterme eğilimindedirler. Kapalı toplumların değerlendirmede kullanılan farklı ulusal yöntemler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle de 1971 sonrasında altın değişim standardını terk ederek değişken döviz kurunu benimseme yolunda alınan kararların ardından bir araya gelince, ekonomik veri dizilerinin tümünün doğruluğu konusunda kuşku uyanmaktadır. Ancak bir takım istatistiksel göstergeler, kabul edilebilir bir güven ölçüsüyle birbirleriyle olan bağlantılarını kurmak ve zaman içinde oluşan genel akımlara işaret etmek üzere kullanabilirler. İlk ve en önemli özellik, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 10 yıllarda Bayrohun haklı olarak dünya sanayi üretiminde benzeri hiç görülmemiş bir büyüme oranı diye tanımladığı özelliktir. 1953-1975 yılları arasında bu büyüme oranı kabaca yılda %6 gibi olağanüstü bir ortalamaya ulaşmış, kişi başına %4. 1973-1980 döneminde bile ortalama artış yılda %2.4'ü bulmuştur ki bu da geçmişin ölçülerine göre hayli yüksek bir orandır. Bayrohun dünya imalat sanayilerinin üretimine ilişkin ve Rostov'un dünya sanayi üretimi rakamlarınca da esas olarak doğrulanan kendi hesaplamaları bu baş döndürücü yükselme konusunda bir fikir vermektedir. Bakınız tablo 39. Tablo 39, dünya imalat sanayileri üretimi 1830-1980, 1900 eşittir 100. 1830, toplam üretim 34.1, yıllık büyüme oranı 0.8, 1860, toplam üretim 41.8, yıllık büyüme oranı 0.7, 1880, toplam üretim 59.4, yıllık büyüme oranı 1.8, 1900, toplam üretim 100.0, yıllık büyüme oranı 2.6, 1913, toplam üretim 172.4, yıllık büyüme oranı 4.3, 1928, toplam üretim 250.8, yıllık büyüme oranı 2.5, 1938, toplam üretim 311.4, yıllık büyüme oranı 2.2, 1953, toplam üretim 567.7, yıllık büyüme oranı 4.1, 1963, toplam üretim 950.1, yıllık büyüme oranı 5.3, 1973, toplam üretim 1730.6, yıllık büyüme oranı 6.2, 1980, toplam üretim 3041.6, yıllık büyüme oranı 2.4. Gene Bayrohun işaret ettiği gibi 1953-1973 yılları arasında biriken dünya sanayi verimi hacim olarak 1953'ü 1800'den ayıran tam 1,5 yüzyıldakine denkti. Savaştan zarar gören ekonomilerin toparlanması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, tarımdan sanayiye olan kaymanın sürmesi, ulusal kaynakların planlı ekonomiler içinde denetim altına alınıp kullanılması ve sanayileşmenin 3. dünyaya da yayılması hep bu dramatik değişikliğin oluşmasına yardım etti. Daha da dikkat çekici olarak ve hemen hemen aynı sebeplerle dünya ticaret hacmi de iki dünya savaşı arasındaki bozulmalarla zıtlık oluşturacak biçimde göz alıcı bir büyüme gösterdi. Tablo 40. Dünya ticaret hacmi 1850-1971. 1913 eşittir 100. 1850 10.1. 1938 103. 1896-1900 57.0. 1948 103. 1913 100.0. 1953 142. 1921-1925 82. 1963 269. 1930 113. 1968 407. 1931-1935 93. 1971 520. Ashworth'un işaret ettiği gibi daha da yüreklendirici olan şuydu ki 1957'ye gelindiğinde dünya mamul mallar ticareti o zamana kadar ilk kez ilksel ürünler ticaretini aşmıştı. Bu da kendi içinde bu 10 yıllardaki genel mamul mallar veriminde meydana gelen artışın tarımsal mallar ve minerallerdeki çok dikkat çekici artışlardan epey büyük olmasının bir sonucu idi. Bakınız tablo 41. Tablo 41. Dünya üretiminde yüzde artışları 1948-1968. Tarımsal mallar 1948-1958 %32. 1958-1968 %30. Mineraller 1948-1958 %40. 1958-1968 %58. Mamul mallar 1948-1958 %60. 1958-1968 %100. Bu eşitsizlik bir ölçüye kadar ileri sanayileşmiş ülkeler, özellikle de Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasındaki imalat ve ticarette görülen büyük artışlarla açıklanabilir. Ancak bu ülkelerin ilksel ürünlere olan taleplerinin çoğalması ve sanayileşmenin daha çok sayıda 3. dünya ülkeleri arasında da başlamış olması, 3. dünya ülkelerinin büyük bir bölümünde ekonomilerin bu 10 yıllarda 20. yüzyılın hiçbir döneminde olmadığı kadar hızla büyüdüğü anlamına da geliyordu. Batı emperyalizminin dünyanın öbür bölümlerinde yer alan çok sayıda topluma verdiği zarar bir yana, bu toplumlar ihracat ve genel ekonomik büyüme açısından en büyük yararı sanayileşmiş uluslar genişleme dönemini yaşarlarken sağlamış görünmektedirler. Foreman Peak, daha az gelişmiş ülkelerin LDC'ler, İngiltere'ninki gibi açık ekonomilerin hızla genişlediği 19. yüzyılda hızlı bir gelişme gösterdiklerini ileri sürmektedir. Tıpkı sanayi dünyasının 1930'larda bunalıma düşmesi sırasında en kötü etkenlerin de bu ülkeler olması gibi, 1950'li ve 1960'lı yıllar boyunca yeniden daha hızlı büyüme oranları tutturdular. Çünkü gelişmiş ülkeler hızla ilerliyor, ham madde talebi çoğalıyor ve sanayileşme yayılıyordu. Bayrou, 3. dünyanın dünya imalat sanayi üretimi içindeki payının 1953'teki en düşük orandan sonra %6.5 hızla artarak %8.5'e 1963, sonra %9.9'a 1973, sonra da %12.0'a 1980 çıktığını göstermektedir. CIA'nin tahminlerine göre daha az gelişmiş ülkelerin gayri safi dünya hasılası payları da artmaktadır. Bu pay %11.1'den 1960, %12.3'e 1970 ve %14.8'e 1980 çıkmıştır. Ancak 3. dünyadaki insanların ne kadar büyük bir sayıya ulaştığı düşünülürse, dünya hasılası payları gene de hala orantısız bir biçimde düşüktü ve yoksullukları da dehşet verici bir biçimde ortadaydı. Sanayileşmiş ülkelerde ortalama kişi başına GSMH 1980 10.660 dolarken, Brezilya gibi orta gelirli ülkelerde kişi başına ancak 1.580 dolar, Zaire gibi en yoksul 3. dünya ülkelerinde kişi başına 250 dolar gibi korkunç bir rakamdı. Çünkü gerçekte olan şuydu ki, bu ülkelerin dünya hasılası ve imalat verimi içindeki payları genel olarak artarken, kazanç LDC'lerin tümü tarafından eşit oranlarda paylaşılmıyordu. Tropiklerdeki kimi ülkeler arasındaki zenginlik farkları sömürgeciler çekilirken de büyüktü. Tıpkı çoğu yerlerde, emperyalizm döneminden önce de büyük olduğu gibi. Farklar ülkelerin ürünlerine olan talebin düzensiz bir çizgi izlemesi, sağlamayı başarabildikleri yardımın her biri için ayrı düzeyde olması. İklimde, politikalarda, doğal çevreyle oynama konusundaki değişiklikler ve tümüyle denetimleri dışında olan ekonomik güçler yüzünden büyümüştür. Kuraklık bir ülkeyi yıllar boyu perişan edebiliyordu. İç savaşlar, gerilla etkinlikleri ya da köylülerin zorla başka yerlere yerleştirilmesi, tarım verimini ve ticareti azaltabiliyordu. Dünya fiyatlarının söz gelimi, fıstık ya da teneke gibi ürünlerde düşmesi, tek ürüne dayalı bir ekonomiyi neredeyse işlemez hale getirebiliyordu. Faiz oranlarının fırlaması ya da Amerikan dolarının değerinde meydana gelen yükselmeler işleri tersine çevirebiliyordu. Batı tıbbının hastalıkların önüne almadaki başarısı sayesinde tırmanan nüfus artışları, yiyecek stokları üzerindeki baskıları çoğalttı ve ulusal gelirdeki genel artışı silip süpürecek bir durum aldı. Öte yandan, yeşil devrim geçiren ülkeler de vardı. Bunların tarım verimi, tarım tekniklerinin iyileşmesi ve yeni cins bitkilerin üretimi sayesinde arttı. Bunlara ek olarak topraklarında petrol bulunacak kadar şanslı olan ülkelerin 1970'li yıllarda elde ettikleri çok büyük kazançlar onları farklı bir ekonomik kategorinin içine soktu. Ancak petrol fiyatları 1980'li yıllarda tepe taklak olurken OPEC, LDC'leri diye anılan bu ülkeler bile zarar gördüler. Son olarak da en önemli gelişmelerden biri 3. Dünya ülkeleri arasından Rosse Kranse'nin ticaret ülkeler diye adlandırdığı birkaç ülkenin çıkmasıydı. Bunlar girişimcilikleri ve kendilerini dünya pazarı için sanayi mamul mallar üretmeye vermiş olmalarıyla Japonya'yı, Batı Almanya'yı ve İsviçre'yi taklit eden Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Malezya'dır. Daha az gelişmiş ülkeler arasındaki eşitsizlik, son birkaç on yıldaki makroekonomik değişikliklerin ikinci önemli özelliğine işaret etmektedir. Dünya üzerindeki değişik ulusların büyüme hızlarındaki farklılaşma, bu daha büyük, sanayileşmiş güçler için olduğu kadar daha küçük ülkeler için de geçerliydi. Bu gelişme, daha önceki yüzyılların tanıklığına göre, uluslararası güç dengeleri üzerinde en büyük etkiyi yaratan gelişme olduğu için, önde gelen ulusları bu 10 yıllarda nasıl etkilediğini biraz ayrıntılı olarak incelemek yerinde olabilir. Hiç kuşku yok ki Japonya'nın 1945'ten sonra geçirdiği ekonomik değişim bu 10 yıllarda gerçekleştirilen sürekli çağdaşlaşmanın en göz alıcı örneğidir. Japonya ticaret ve teknoloji alanlarında bir yarışmacı olarak mevcut ileri ülkelerin hemen hepsini geride bırakmış ve Asya'daki öbür ticaretçi ülkeler için örnek alınacak bir model oluşturmuştur. Kuşkusuz Japonya hemen hemen 100 yıl önce Batı'yı hem ekonomik hem de kendisine felaket getirecek bir biçimde askeri ve emperyalist yönleriyle taklit eden ilk Asya ülkesi olarak zaten sivrilmişti.